Ayrım 14.
İşte aşık sapıtmasının kendini tamamen veren sevgili üzerindeki güzel ve mutlu etkisi. Ancak bu da şu yolda olur. Bu mitosun baş taraflarında her ruhta üç kısım ayırt ettiğimizi hatırlayalım. Bu kısımlardan ilk ikisini iki ata, üçüncüsünü arabacıya benzetmiştik. Gene aynı benzetmeden hareket edelim. Atlardan biri iyi, öteki kötü olsun demiştik. Fakat iyinin iyiliği, kötünün kötülüğü neden ileri geliyor bunu söylememiştik. Şimdi bunu açıklayacağız. Bu iki attan birincisi alımlıdır, sülün gibidir, boynu dik, burnu hafifçe yumuktur. Kır renkli, kara gözlüdür. Herkes tarafından beğenilmeye düşkündür ama ölçüyü utanma duygusunu aşarak değil. Doğru kanaate dost olduğundan onu yürütmek için kamçılamaya lüzum yoktur. Biraz gayretlendirmek yahut bir çift söz söylemek yeter. İkincisi ise eğri büğrü, hantal, derme çatma bir şeydir. Kalın boyunlu, dar göğüslü, yassı suratlıdır. Rengi yağız, gözleri çakırdır. Çok hırçındır, kırıp dökmeye, kendini göstermeye pek düşkündür. İri kıllarla bürünmüş kulakları sağırdır. Ucu sivri kamçının sesini bile zor duyar. Arabacı, aşık olunmaya değer birini görüp de bütün ruhuna bir sıcaklık yayıldığını sezdiği ve içinde istek gıcıklanmaları duyduğu zaman, yumuşak başlı at her zamanki gibi gene edebini muhafaza eder ve sevgilinin üstüne atılmamak için kendini tutar. Fakat arabacının kamçısına da mahmuzlarına da kulak asmayan öteki at şiddetli bir çıkışla ileri atılır. Eşine ve arabacıya olmadık sıkıntılar verir. Onları bu gence doğru yönlenmeye, ona aşk hazlarının tatlılığından bahsetmeye zorlar. Öteki at ve arabacı ilkin çok çirkin ve kanuna aykırı saydıkları bir işi yaptırmak isteyen bu zorlama karşısında gazapla direnirler. Fakat sonra çektikleri sıkıntının ardındaki kesilmeyince artık dayanamaz, kötü atın dilediğini işlemeye razı olurlar. Şimdi sevgiliyle karşı karşıyadırlar. Güzelliğin sevgilinin şahsında parıldayan görünüşüne bakarlar. Ona bakarken arabacının zihninde bir zamanlar görmüş olduğu gerçek güzellik canlanır. Onu yeniden görür. Yanı başında bilgelik, kutsal bir kural üstünde ayakta durmaktadır. Bu görünüş karşısında arabacının içini korku ve saygı kaplar. Sırt üstü devrilir ve bu devrilişle dizginleri o kadar kuvvetli çeker ki atın ikisi de biri zaten direnmediği için gönül isteğiyle öteki dik kafalı ister istemez kıç üstü otururlar. Yüz geri giderlerken biri utancından ve şaşkınlığından bütün ruhu ter içinde bırakır. Öteki gemin ve yere yuvarlanmanın sebep olduğu acı geçer geçmez nefes nefese çatacak birini arar ve gerek arabacıya gerek eşine korkaklıklarından, yüreksizliklerinden, tabansızlık ettikleri, sözlerinde durmadıkları bahanesiyle olmadık küfürler, hakaretler savurur. Onları zorla gene o tarafa çevirmek ister. Yalvara yakara güç hal ile bu istekten bir zaman için vazgeçmeye razı ederler. Fakat kararlaştırılan zaman sona erdi mi, arabacı ve öteki at böyle bir mühlet istediklerini hiç hatırlamıyormuş gibi davrandıkları için yağız at onlara bunu zorla hatırlatır. Hırçınlaşır, kişner, arabayı sürükler ve söylemek istediği o şeyleri söylemek için bir kere daha onları sevgiliye yaklaşmaya zorlar. Ona yaklaştıkları zaman boynunu ileri uzatır, kuyruğunu diker, gemini dişler ve arabayı saygısızca sürükler. Arabacı az önceki korkuyu bu defa daha kuvvetli şekilde duyar. Bir engelle başını çarpmamak ister gibi kendini geriye atar. Dizginleri daha büyük bir şiddetle çeker ve gem dik kafalı atın dişlerini söker. Bu ağzı bozuğun dilini ve çenelerini kan içinde bırakır. Onu kıç üstü devirmeye mecbur eder. Onu acılara terk eder. Birçok defalar bu muameleyi gören huysuz hayvan nihayet hırçınlıktan vazgeçer. Artık süklüm büklüm arabacının iyi düşünülmüş kararlarına boyun eğer ve sevgiliyi görünce tiril tiril titrer. İşte ancak bundan böyledir ki aşığın ruhu sevgilinin ardından saygı ve korku ile gider. Gösteriş yapmayan fakat gerçekten seven bir aşığın olanca dikkat ve itinasıyla kuşatıldığını gören bir tanrı gibi ağırlanan sevgili etrafında pervane gibi dönene tabii bir dostluk duyar. Diyelim ki bu çocuk önce arkadaşlarından veya başka adamlardan seven birine yaklaşmanın ayıp bir şey olduğunu işitmiştir ve bu yüzden de aşığın yanına yaklaştırmak istememektedir. Fakat yılların birbiri ardı sıra geçmesi, yaşın ilerlemesi ve buna duyduğu ihtiyaç sonunda onunla ilgi kurmayı kabul etmeye götürür. Doğrusu kader de kötü adam kötü adamla dost olsun, iyi adam iyi adamla dost olmasın diye bir şey yoktur. Sevgili aşığın yanında kaldı mı, onunla konuştuklarını dinleyip sohbetinden zevk aldı mı, aşığın yakından tanımak fırsatını bulduğu iyi yürekliliği onu hayrette bırakır. O zaman anlar ki öteki dostlarının ve yakınlarının gösterdikleri sevginin bütünü bir tanrıya tutulmuş aşığın sevgi ve şefkatinin yanında hiç kalır. Aşığı ile bir zaman düşüp kalktı, ona tutuldu, idman yerlerinde veya başka toplantılarda ona temas etti mi, Zeus'un Ganymedes'in sevdiği zamanlar aşk arzusu dediği o ırmak büyük dalgalar halinde aşığa doğru gelir, içine girer. Onu tamamıyla doldurduktan sonra artanı dışarı dökülür ve dümdüz katı bir yüzeye çarpan bir soluk veya bir ses nasıl geldiği yere dönerse güzellik akışı da ruhun tabii yolu olan gözlerden güzel çocuğun ruhuna geri döner. Kanatların çıkacağı yerlere canlılık verir. Oraları yumuşatır, kanatları çıkartır. Aynı zamanda sevgilinin ruhunu da aşkla doldurur. Aristoteles, Poetika, 1. Bölüm. Üzerinde konuşmak istediğimiz konu şiir sanatıdır. İlkin genel olarak şiir sanatının ne olduğu, sonra şiir sanatının türleriyle bu türlerin teker teker ne oldukları, sonra da bu şiirin başarılı bir şiir olabilmesi için onda konunun, hikaye, mitos, ne şekilde işlenmesi gerektiği, bundan başka bir şiir bölümlerinin sayısı ile bunların özellikleri, daha bu araştırma konusu içine girebilen her şey. Bunu da yukarıdaki doğal sıraya göre yapmak istiyoruz. O halde epos, tragedya, komedya, şiir, flüt, kitara sanatlarının büyük bir kısmı, bütün bunlar genel olarak taklittir, mimesis. Ancak adı geçen bu sanatlar şu üç bakımdan birbirlerinden ayrılırlar. Taklit etmede kullanılan araç bakımından, taklit edilen nesneler bakımından, taklit tarzı bakımından. İster bir sanatçı yetisi, isterse alışkanlığa dayanan bir ustalıkla olsun, bazı sanatlar renkler ve figürler aracılığıyla taklit eder. Bazı sanatlar ise ses aracılığıyla taklit eder. Buna göre de bütün adı geçen sanatlarda genel olarak taklit ya ritim ya söz ya da harmoni aracılığıyla gerçekleştirilir. Öyle ki bu üçü ya ayrı ayrı ya da birlikte kullanılır. Örneğin flüt ve gitara aynı şekilde kaval çeşidinden olan sanatlar sadece harmoni ve ritmi kullanırlar. Dans sanatı ise harmoni olmadan yalnız ritmi kullanır. Çünkü dans edenler ritmik beden hareketleri aracılığıyla karakter özelliklerini, tutkuları ve hareketleri taklit ederler. Yalnız sözü kullanan ve bunu da düz yazı ya da nazım olarak yapan, nazımda da ya birçok ölçüler karışık olarak ya da sadece tek ölçü kullanılır, sanat biçiminin şimdiye kadar hiçbir adı olmamıştır. Çünkü bir yandan Sopron ile Xenakros'un taklitlerini, Sokratik konuşmaları, öte yandan da trimetri yahut elejik ve bu çeşit herhangi bir mısra ölçüsündeki taklitleri ifade edecek ortak bir ada sahip değiliz. Ancak genel olarak şiirlerinde kullanmış oldukları mısra ölçüsüne göre bir bölümü elejik ozan, başka bir bölümü ise epik ozan olarak adlandırılır. Fakat onların bu şekilde adlandırılması taklit biçimine göre değil de şiirde kullanmış oldukları ortak mısra ölçüsüne göre bir adlandırmadır. Hatta kimi zaman tıbba yahut doğa bilimlerine ilişkin bir konuyu mısralar halinde dile getirenlere de ozan adı verilmeye çalışılır. Oysa ki Homeros ve Empedokles arasında ölçülü yazmaktan başka hiçbir ortak yan yoktur. Homeros haklı olarak ozan diye adlandırılır. Fakat buna karşılık Empedokles'in daha çok doğa bilgini olarak adlandırılması gerekir. Aynı şekilde ozan adı taklitlerinde çeşitli mısra ölçülerini karışık olarak kullanmış olanlar için de kullanılmamalıdır. O halde birkaç sanat daha vardır ki bunlar bütün bu adı geçen taklit araçlarını kullanırlar. Ritmi, melodiyi ve mısra ölçüsünü. Bu sanatlar Dim Trabbos şiiri, Nomen şiiri, tragedya ve komedyadır. Fakat bu sanatlar da kendi aralarında tekrar şu yönden birbirlerinden ayrılırlar. İlk ikisi bu taklit araçlarını baştan sona dek kullanır. Tragedya ve komedi ise onları yalnız belli bölümlerde kullanırlar. Bütün bunlar sanatların kullandıkları taklit araçları yönden gösterdiği ayrılıklardır. İkinci bölüm. O halde taklit edenler, sanatçılar, hareket edenleri taklit ettiklerine göre buradan zorunlu olarak şu sonuç çıkar. Hareket edenler ya iyi ya da kötüdürler. İnsanlar karakter bakımından iyi ya da kötü olmaları bakımından birbirlerinden ayrıldığına göre bütün ahlaksal özelliklerimiz dönüp dolaşıp sonunda bu iyi kötü karşılığına varır. Buna göre ozanlar ya ortalama insandan daha iyi ya da daha kötü yahut da ortalama insanların hareketlerini taklit ederler. Aynı şeyi ressamlarda da buluyoruz. Polyknotos'u daha iyileri, Poisson daha kötüleri, Dionysus ise gerçeğe uygun olan kişileri taklit etmeye çalışmışlardır. Bundan başka şu da açıktır. Adı geçen taklitlerden her biri birbirinden farklı olan, iyi, gerçeğe uygun ve kötü, hareketleri taklit etmesi bakımından ötekinden ayrılmakla yine bu ayrılığı gösterir. Dansta olduğu gibi flüt ve kitara sanatlarında da bu ayrılıklar görülebilir. Aynı şekilde düz yazı ve nazımda da. Örneğin Homeros daha iyi karakterleri, Kleypon gerçeğe uygun karakterleri ve ilk kez parodi şiiri yazan Taasoslu Hegemon ile Dead yazarı Nikoharas ise daha kötü karakterleri taklit etmişlerdir. Aynı şekilde bu ayrılıklar Dimitrabos'lar ve Nomenler'de de görülebilir. Örneğin Argus'un yahut Timoteus'un onu taklit ettikleri gibi tasvir edilebilirdi. Tragedya ve komedya arasındaki bir ayrılık yine bu noktada bulunur. Çünkü komedya ortalamadan daha kötü karakterleri, tragedya ise ortalamadan daha iyi olan karakterleri taklit etmek isterler. Üçüncü bölüm. Yukarıda ele alınmış olan taklit ayrılıklarına bir üçüncüsü daha katılır. Bu tek tek nesnelerin taklit edildiği tarzdır. Çünkü aynı taklit araçlarıyla aynı nesneler farklı olarak taklit edilebilirler. Bu da bir yandan hikaye etme yoluyla, hikaye etme ise ya Homeros'un yapmış olduğu gibi bir başka kişi adına ya da kendi üzerine başka hiçbir rol almadan doğrudan doğruya yine kendi adına yürütülür. Öte yandan da taklit edilen bütün kişileri hareket halinde ve eylem içinde gösterme yoluyla olur. Bunlar daha başlangıçta da söylendiği gibi taklit etmenin birbirinden ayrı üç şeklidir. Bu ayrılıklar da taklidin kullandığı araç, taklidin yöneldiği nesneler ve taklidin tarzı bakımındandır. Bu söylenenlere göre bir bakıma Sofokles'in Homeros ile aynı sırada yer alması gerekir. Çünkü her ikisi de soylu karakterleri taklit ederler. Öte yandan Sofokles'in Aristophanes ile de aynı sırada yer alması gerekir. Çünkü her ikisi de hareket halinde ve dramatik eylem içinde bulunan kişileri taklit ederler. Bunun için bazıları bu gibi yapıtların drama olarak adlandırılmasını isterler. Çünkü bu gibi yapıtlar hareket halinde bulunan kişileri taklit ederler. Bundan ötürü Doryalılar tragedya ile komedyayı buldukları iddiasını öne sürerler. Megaralılar ise komedyayı bulduklarını söylerler. Grek Megaralıları komedyanın demokratik yönetimlerinin etkisi altında doğmuş olduğunu söylerken, Sicilya Megaralıları da aynı şey için yurttaşları Epikarmos'u gösterirler. Bu ozan, ozan Kinodes ve Magnes'ten çok önce yaşamıştır. Komedyayı bulmuş olduklarını kanıtlamak için Megaralılar bazı sözcükler öne sürerler. Bu sözcükler arasında örneğin köyler anlamına gelen komeia sözcüğü vardır. Atinalılarda ise damoi sözcüğü aynı anlama gelir. Sonra buna bir de şunu ekliyorlar, komadiant sözcüğü, komazeian, Dionysos bayramlarında kendinden geçme sözcüğünden türemiş olmayıp tersini oyuncuların komeyi köyleri dolaşmalarından türemiştir. Çünkü oyuncular kentlerde hiçbir ilgi bulamıyorlardı. Bundan başka Megaralılar hareket için dran sözcüğünü kullandıklarını fakat Atinalıların bunun için Pratein sözcüğünü kullandıklarını iddia ederler. Kimi Peloponezli Doryalılar da tragedyayı kendilerinin bulmuş olduklarını öne sürerler. Taklidin ayrılıkları, bu ayrılıkların sayısı ve çeşitleri üzerinde söylediklerimizle yeteri kadar konuşmuş oluyoruz. Dördüncü bölüm. Şiir sanatı genel olarak varlığını insan doğasında temellendiren iki temel nedene borçlu gibi görünüyor. Bunlardan birisi taklit iç tepisi olup insanlarda doğuştan vardır. İnsanlar bütün öteki yaratıklardan özellikle taklit etmeye olağanüstü yetenekli olmalarıyla ayrılır ve ilk bilgilerini de taklit yoluyla elde ederler. İkincisi bütün taklit ürünleri karşısında duyulan borçlanmadır ki bu insan için karakteristiktir. Sanat yapıtları karşısındaki yaşantılarımız bunu kanıtlar. Çünkü gerçeklikte hoşlanmayarak baktığımız bir nesneye özellikle tamamlanmış bir resim haline geldiğinde bu kez hoşlanarak bakarız. Örneğin tiksinti uyandıran hayvanların ve cesetlerin resimlerinde olduğu gibidir. Bunun nedeni öğrenmenin verdiği derin bir hoşlanmadır. Bu hoşlanma yalnız filozoflara değil tüm insanlara özgüdür. Ancak çoğunlukta bu hoşlanma geçicidir. Bir resme bakan bu resmin neyi tasvir ettiğini, gerçeklikteki bu ya da şu kimsenin resmi olduğunu öğrenir. Bundan ötürü de resme hoşlanarak bakar. Fakat resmin ilgili olduğu nesne eğer tesadüfen daha önceden görülmemişse, o zaman taklit olan bu resim böyle bir taklit yapıtı olarak bakanda bir hoşlanma duygusu uyandırmaz. Tersine teknik yetkinlik, renk yahut bu çeşit herhangi bir nedenden ötürü bir hoşlanma uyandırabilir. O halde taklit iç tepsi insanlarda doğuştan var olduğuna ve aynı şey harmoni ile ritmin, çünkü şiirdeki ölçünün ritmin bir çeşidi olduğu açıktır, uyandırdığı duygular içinde doğru olduğuna göre, o halde oldum olası bunlar için yetili olan ve bu yetiyi yavaş yavaş geliştiren insanlar, ilkin uzun uzun düşünmeden yapılan denemelerden hareket ederek şiir sanatını oluşturmuşlardır. Şiir sanatı uzmanların karakterlerine uygun olarak iki yön alır. Zira ağırbaşlı ve soylu karakterli uzmanlar ahlakça iyi ve soylu kişilerin iyi ve soylu hareketlerini taklit ederler. Hafif meşref karakterli ozanlar ise bayağı yaratılıştaki insanların hareketlerini taklit ederler. Birinciler bunu ilkin himoslar ve övgü şiirleriyle yaptıkları halde ikinciler alaylı şiirler yazmakla yapmışlardır. Homeros öncesi zamanlarına ait böyle alaylı şiirler yazmış hiçbir ozan adı söyleyemeyiz. Bununla birlikte o dönemlerde böyle birçok ozanın yaşamış olduğunu tahmin ediyoruz. Ancak Homeros'tan beri bu çeşit yapıtları gösterebiliriz. Örneğin Homeros'un Margaretesi ve buna benzer şeyleri. Bu şiir türünde sonraları ona uygun bir mısra ölçüsü de oluşur. Jambik ölçü. Bu ölçünün bugün bile yaşayan adı onun kökünün jambiozon sözcüğü olduğunu söyler. Bu da karşılıklı alay etmek anlamına gelir. Buna göre eski ozanların bir kısmı jambik, bir kısmı ise epik ozanlardı. Homeros, ahlaksal iyiyi konu olarak işlemedi, yani ağırbaşlı şiir türünde gerçek bir ozan olduğu gibi, çünkü o yalnız çok güzel şiirler yazmakla kalmamış, aynı zamanda dramatik hareketleri de tasvir etmiştir. Öte yandan küçük düşürücü alayı değil de gülünç olanı dramlaştırmakla komedyanın temel biçimlerini de ilk olarak göstermiştir. Ama tragedya ile komedya oluşturulduktan sonra ozanlar eğilimlerine göre ya bu türe ya da öteki türe bağlandılar. Böylece de jambik şiir yerine komedya, epos yerine de tragedya yazdılar. Çünkü bu yeni şiir biçimleri eskilerinden daha değerli ve üstün tutuluyordu. Acaba tragedya hem kendi başına hem de sahnede oynanması bakımından artık yeterince gelişmiş midir? Bu başlı başına bir soru olup bunu araştırmanın yeri burası değildir. Fakat herhalde tragedya komedya gibi uzun uzun düşünmeden yapılan şiir denemelerinden doğmuş ve gerçekten de tragedya Diptrambos korosundan, komedi ise Paylos şarkılarından çıkmıştır. Bu Paylos şarkıları bugün bile birçok kentte okunur. Böylece tragedya varılan her bir gelişme basamağının yetkinleştirilmesiyle yavaş yavaş biçim kazandı. Birbirini kovalayan birçok şekil değiştirmeden sonra da özüne en uygun biçimini bularak bugünkü şekli elde etmiş oldu. Alexis Los, oyuncuların sayısını birden ikiye çıkardığı gibi Koro'nun eserdeki payını da azaltarak başrolü diyaloğa bıraktı. Sophocles, oyuncu sayısını üçe yükselttiği gibi sahne dekorunu da tragediye soktu. Bir başka gelişme basamağı da dar çevreli hikayeden uygun genişlikte olan bir hikayeye geçiş oluşturur. Dilde kendisinden doğmuş olduğu Saitra, oyunun kaba dilinden kurtulduktan sonra ancak büyüklüğe ve yüceliğe ulaştı. Mısra ölçüsünde de tetrametrenin yerini trimetre aldı. Başlangıçta tetrametre kullanılıyordu. Çünkü trajik şiiri Saitra oyununa ve dansa yakındı. Fakat stil nasıl geliştiyse aynı şekilde ona uygun bir mısra ölçüsü de kendiliğinden ortaya çıktı. Çünkü bütün ölçüler arasında jambik ölçü konuşma tonuna en uygun olanıdır. Gündelik konuşmalarımız içinde jambik sık sık kullanmamız bunun doğruluğunu gösterir. Hekametre'yi ise pek ender olarak, o da gündelik konuşma tonunu bırakırsak kullanıyoruz. Bundan başka önemli olan episodların sayısının artmasıdır. Fakat bir tragediyi zenginleştiren geri kalan öbür öğelere gelince bunlar pek önemli değildir. Onları teker teker söz konusu yapmak yorucu bir iş olur. 5. Bölüm. Komedya daha önce de söylenildiği gibi ortalamadan daha aşağı olan karakterlerin taklididir. Bununla birlikte komedya her kötü olan şeyi de taklit etmez. Tersine gülünç olanı taklit eder. Bu da soylu olmayanın bir kısmıdır. Çünkü gülünç olanın özü soylu olmayışa ve kusura dayanır. Fakat bu kusur hiçbir acılı, hiçbir zararlı etkide bulunmaz. Nasıl ki komik bir maskenin çirkin ve kusurlu olmakla birlikte asla acı veren bir ifadesi yoksa. Tragedyanın uğradığı değişikliklerle bu değişiklikleri yapanlar bizce bilinmektedirler. Oysa komedyada bunlar karanlıkta kalmıştır. Bunun nedeni başlangıçta hiç kimsenin komedyaya önem vererek onunla uğraşmamış olmasıdır. Ancak sonraları Arkon komedyaya bir koro sokulmasına izin verir. Daha önce bu işi gönüllüler yapardı. Ancak komedya belli bir sanat biçimini elde ettikten sonradır ki komedya ozanları arasında bizce bilinen adlar anılmıştır. Bununla birlikte maskeleri ya da prologu komedyaya sokan, oyuncuların sayısını arttıran ve daha bu çeşit yenilikleri yapanlar kimlerdir bilmiyoruz. Komedi için ilk kez hikayeler yazanlar Epikarmos ve Pormis olup bu yenilik onlarla birlikte o halde Sicilya'dan gelmiş oluyor. Atikalı ozanlardan ilk kez Krates kişiyle alay etme, jambik biçimini bırakmaya, genel konuları yani hareketleri dramlaştırmaya başlar.